İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 8 Ocak 2017 ortaya karışık oturumlarının dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bugün kışlık gıda hazırlamak, dayanıklı gıda hazırlamak aslında kışlık desek de uzun süre dayanabilen gıdaları hazırlamaktan bahsedeceğiz. Konuğumuz Sara Kapucu. Aslında Nurşen Korkmaz da vardı ama bir sağlık durumu nedeniyle yetişebilirse gelecek. Yetişemezse artık onun paylaşımlarından bugünlük yoksun kalmak zorunda kalacağız. Dayanıklı gıda derken neyi kastediyoruz? İşte aslında Sara Hanım bize bu konuda daha çok fikir verecek ama yani genellikle yazdan hazırladığımız zamanındaki mevsimindeki sebzeleri diğer mevsimlerde de doğal haliyle tüketebilmek için ya da turşu gibi, reçel gibi kahvaltılarda ve yemeklerde uzun süreli olarak kullanabileceğimiz gıdaları hazırlamaktan bahsedeceğiz. Sözü Sara Kapucu'ya bırakalım o zaman.
Şimdi ben önce dondurulmuş gıdalardan bahsedeyim. Konserve kullanmıyorum. Ben de pişirilerek kaynatılarak yapılan dondurulmuş gıda kullanıyorum. Onu daha çok seviyorum. Domatesden başlayayım. Domatesi çeşitli şekillerde kullanıyorum. Mesela domatesleri yıkıyorum. Dolmalık olarak oyuyorum. Böyle içini boş bırakıp. O kalan içini de böyle küçük küçük doğrayıp bir poşete koyuyorum. O içini oyduklarımda domates dolması yapacak şekilde bir poşete koyup yerleştiriyorum. Kışın şahane domates dolması yapıyorum. Çünkü benim ev halkı domates dolmasını seviyor. Ayrıca domatesleri soyuyorum. Küçük küçük doğrayıp poşetliyorum. Öyle de dolaba koyuyorum. Derin dondurucuya. Taze gibi oluyor. Melemen yapıyoruz. Yalnız bunu da pişirmede domatesi tavaya koyduğumuz zaman altını kısmamak gerekiyor. Çok su bırakmaması için. Hızlı sotelenmesi gerekiyor ki su bırakmasın. Taze fasulye. Taze fasulyeyi ben eskiden taze fasulyeyi yıkardım. Üzerine de domates rendeler. Biraz soteler öyle koyardım ama artık öyle yapmıyorum. Şimdi bunun daha lezzetli olduğunu gördüm. Taze fasulyeleri ayıklıyorum, yıkıyorum. Sıcak suya koyup oradan buz gibi suyla şokluyorum. Yeşil kalıyor. Öyle poşete yerleştirip koyuyorum. Vişne koyuyorum. Vişne kompostosunu seviyorum. Vişneleri yıkıyorum. Yıkadıktan sonra bir süzgece koyup saplarını çıkarıp ondan sonra poşete koyuyorum. Saplarını çıkarıp yıkarsak biraz vişnenin içi şırası gidebiliyor. Yazık olmasın diye. Vişnenin saplarını yıkadıktan sonra çıkarıp poşetliyorum. Bezelyeye hiçbir işlem uygulamıyorum. Bezelyeyi olduğu gibi ayıklayıp bezelyede kurt olabiliyor. Çocuklarımdan yardım alıyorum. Kurt var mı bunun içinde diye ayıkladığım zaman. Onlar da onaylarlarsa, kurt bulamazlarsa bezelyeleri de poşetliyorum, koyuyorum. Pişireceğim zaman güzel yıkıyorum. Ondan sonra üzerinden birazcık sıcak su döküyorum ki hani dolabın dolmuş tadı gelmesin diye. Taze barbunyayı yine aynı şekilde bezelye gibi yıkayıp dolaba koyuyorum. Bir de Karadeniz'de de bulunuyor. Yalova'da da yetiştiriliyor. Böyle kuru fasulye ama bu kuru fasulyenin tazesi oluyor. Böyle barbunya gibi o da ayıklanıyor. Kuru fasulye niyetine kışın pişiriyoruz. Hem gaz yapmıyor hem de akşamdan ıslatma haşlama sorunu olmuyor. Çok pratik. Ben onu da yapıyorum. Öyle koyuyorum. Bamya. Bamyaya gelince bamyayı da gene ayıklayıp, şoklayıp koyuyorum. Patlıcan, patlıcanları bütün bütün kızartıp, karnıyarık olacak şekilde böyle hallı peçeteyle yağını aldırdıktan sonra soğuduktan sonra, tabii bütün her şey soğuduktan sonra konuyor, soğuduktan sonra dolaba koyuyorum. Kışın onları kaç taneysek, ev halkı kaç tane yapacaksam o şekilde. Kışın da bu mevsimlerde de yaz için ben çok seviyorum. karnabahar brokoli bulabiliyoruz da yazın karnabahar pek bulamıyoruz. Karnabaharı da yine çiçeklerini ayırıp haşlayıp yine soğuk suyla şoklayıp onları da öyle koyuyorum. Şimdi bunlar tabii birbirine benzeyen şeyleri. Mesela bamya ile fasulye donduktan sonra ayırması zor oluyor. Kendimce yöntem buluyorum. Bamyanın mesela poşetinin altına bir bant yapıştırıyorum çıkmayan bantlardan. Taze fasulye bu da bir ona benziyor. Onun da üstüne yapıştırıyorum. Vişneyi tanıyabiliyorum. Bezelyeyi tanıyabiliyorum. Onlara bant koymuyorum. Domatesi doğranmış, oyulmuş onları tanıyabiliyorum. Onlara da koymuyorum. Barbunya ve kuru fasulye dedim ya hani kabuklarından barbunya gibi ayıklayıp koyuyoruz. Ona da şey yapıyorum. Onlara da başına ya da sonuna birer poşet yapıştırarak anlıyorum. Çok zor da kalırsam eğer bantı falan kopmuş olursa da artık birilerine soruyorum. Reçellere gelince reçeller reçeli.
Bölebilir miyim?
Buyurun.
Dondurulmuş gıdayla ilgili birkaç soru soracağım. Hani reçele geçmeden önce izin olursa soru sorabilir miyim?
Tabii. Ha, ben bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi reklamlar tüketime körüklüyor belki falan ama reklamla ilgili farklı görüşleri olabilir herkesten. Ama ben bezelyenin 2,5 saat içinde ayıklanıp dondurulması gerektiğini İgdo bezelyenin reklamından öğrendim. Çünkü şekerleniyormuş. Elif dinliyorum.
Yani bezelyeyi 2,5 saat içinde ayıkladıktan sonra hemen dondurmamız mı gerekiyor?
Evet öyleymiş. Onu da İgdo'nun reklamından öğrendim.
Tamam, çok güzel. Şimdi birkaç tane sorum var. Bir, şoklama dedin, sıcak su, sonra da soğuk su dedin. Sıcak sudan kastımız kaynar su mu? Yoksa işte ne bileyim çeşmeden akabilecek elimizin dayanabildiği sıcak su mu? Ve sıcak suda ne kadar tutuyoruz, soğuk suda ne kadar tutuyoruz?
Sıcak suda ben sebzeleri 1 dakika tutuyorum. Böyle kaynıyor. Kaynadıktan sonra pokur pokur ama böyle hani makarna pilav kaynar gibi kaynadıktan sonra 1 dakika tutuyorum. Soğuk suda da çok uzun tutmuyorum. Soğuk suda da şöyle bir 2 dakika tutup süzgece alıyorum. Ondan sonra kurumaya bırakıyorum.
Bu da soğuk sudan çeşme suyunu kastediyoruz, değil mi? Ekstra soğutulmuş buzlu bir su falan değil.
Hayır, ekstra soğutulmuş bir su değil ama çeşmeyi biraz açıyorum. Yazın su biraz sıcak oluyor ya, azıcık daha soğusun diye.
Peki bu şeye yarıyor dedin. Dolabın buzlanmış kokusunu almasına mı yarıyor?
Hayır, onu bezelyeyi yıkayınca zaten şeylerde buzlanmış bir koku olmuyor şoklandığı için fasulyede, bamyada. Bezelye, barbunya gibi böyle şoklamadan koyduğumuz şeylere önce biz yıkadıktan sonra sıcak su döküyorum.
Tamam. Peki domates dolması yaparken onun kabuğunu soymuyoruz sanırım.
Hayır, onun kabuğunu soymuyoruz. Zaten yazın yaparken de soymuyoruz o domates dolmasının kabuğunu. Zaten domates pişince kabuğunu kendisi bırakıyor. İşte, o zaten tabağınızda da bir kenarına koyuyorsunuz kabuğu yerken.
Peki doğranmış domatesi soteleyerek koymamızı söyledin. Bunun içerisine başka herhangi bir şey koyabilir miyiz? Biber, sarımsak, baharat. Baharat gerçi hani sonradan eklenebilir ama işte ne bileyim hani böyle bir şey yapabilir miyiz?
Hayır, şimdi ben galiba doğru ifade edemedim. Doğranmış domatesi de öyle koyuyorum. Doğranmış domatesi çıkarınca, yani tavaya koyunca sotelerken hızlı ateşte soteliyorum
Ha,
sulanmasın
tamam.
diye.
Yani şey doğranmış domatesleri de çiğden koyabiliriz. Peki
Evet.
pişmiş koyabilir miyiz?
Tabii ki pişmiş de koyabiliriz ama onu şey yapmak gerekiyor. Pişirdikten sonra kavanozla koyup kavanozları da bir kaynatıp ondan sonra yani dondurucuya değil
Yani
de
konservelememiz
evet
gerekiyor
o
diyorsun o zaman.
konservelemek gerekiyor pişmişleri. Ben kullanmıyorum ama.
Peki. Meyvelerden bahsettim. O zaman ben de bir katkıda bulunabilir miyim izninle?
Tabii ki, tabii ki. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz.
Biz de yazdan haşlanmış mısır sevenler için mısırı haşladıktan sonra buzluğa koyuyoruz. O da çok kışın tekrar yemesi yazı hatırlatıyor. Güzel oluyor. Diğer şeylerin dışında hani bir de ekstra bunu yaptığımız için onu da hatırlatayım istedim.
Bir de bu haşlanmış mısırları salatalara da falan koyunca da güzel oluyor. Kışın tabii çok işe yarıyor.
Dondurulmuş gıda ile ilgili benim başka bir sorum yok. Reçellere geçebilirsin.
Şimdi
Başka
reçeller...
sorusu olan var mı tabii onu bilmiyorum.
Yine döneriz sorusu olan olunca aklına gelirse arkadaşlarım. Reçeller her reçelin çeşitli yapılma tarzı oluyor. Ben burada birkaç tanesini isterseniz anlatayım. Mesela çilek reçeli. Çilekleri güzelce yıkıyoruz. 1 kilo şekere, çileğe 5 bardak şeker koyup akşamdan onu ocağın üstüne bırakıyoruz. Sabah kalkıp şu çok önemli bir püf nokta, özellikle görme engelliler için. Bu reçeli ocağa koyup kaynamaya bırakırken fındık kadar da tereyağı koyunca reçel köpürmüyor. Köpük almak çok zor olduğu için o dertten kurtuluyoruz. 10 dakika kaynıyor çilek. 10 dakika kaynadıktan sonra bir yemek kaşığı dolusu limon sıkıp 5 dakika daha kaynatıp alıyoruz. Reçel sıcakken yıkanmış ıslak kavanoza doldurup soğuyunca kapağını kapatıyoruz. Vişne reçeline gelince vişneyi de aynı şekilde yapıyoruz. Ama vişne ekşi sevildiği için vişneye çok fazla limon koymuyoruz. Yarım kaşık limon koyuyoruz. Portakal reçeli biraz değişik oluyor. Portakalları güzelce yıkıyoruz. Portakalları güzelce yıkadıktan sonra sıcak suya atıyoruz büsbütün. Bu sıcak suda şöyle bir dakika kaynıyor. Ondan sonra portakalları sıcak sudan alıyoruz. Bir güzel böyle kabuklarını soyup doğruyoruz. Küp küp doğruyoruz. Doğradıktan sonra 1 kilo portakala 1 bardak su, yine 5 bardak şeker koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Bu 40 dakika falan kaynıyor. Ayrıca bir tarafta da şey yapıyoruz. Portakal kabuğunu sıcak suda birkaç kere kaynatıp döküp az böyle bir yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kadar da portakal kabuğu katıyoruz. Hem bu koku veriyor hem de güzel bir tat veriyor. 40 dakika falan kaynadıktan sonra ona da limon tuzu. Ben reçelleri daha çok limon tuzu kullanıyorum ama anlaşılması açısından kaşık ölçüsü verdim. Böyle 4-5 tane limon tuzu koyup 5 dakika daha kaynatıp indiriyoruz. Ama benim en sevdiğim reçel ayva reçeli. Onun tarifini vereyim ben. Ayvayı bir güzel yıkıyoruz. Kabuklarını soyuyoruz. Bir tarafta 1 kilo ayva için 5 bardak su, 5 bardak şeker koyup kaynatıyoruz. O su kaynarken ayvaları hızlıca soyup kabuklarını kendisini böyle küp küp küçük küçük küçük küçük doğruyoruz. Ayvanın çekirdeklerini de böyle bir süzgeçler var. Böyle arası açılıp içine koyulabilen küçük ceviz kadar. Ya onun içine koyuyorsunuz evde yoksa kullanılmamış bir tülbentin mendilinin içine çekirdeklerini de koyup tencereye atıyoruz. Tencereye attıktan sonra o çekirdek de ona rengini veriyor. Karanfil seviliyor. Karanfil de kimisi atıyor. Ben sevmediğim için atmıyorum ama karanfil ayva reçeline çok atanları duydum. Karanfili de atıyoruz. Ayvaların iyice yumuşadığını görüyoruz zaten. Muhallebiden daha biraz duru kıvamda olduğu zaman limon sıkıp limon tuzu ya da limon sıkıp birkaç dakika kaynatıp indiriyoruz. Bu da çok güzel oluyor. Benim yaptığım, yapabildiğim reçeller bunlar. Başka pek bir bilgim yok.
Teşekkür ederiz. Şeyden bahsettin, çilek reçeli yaparken yıkanmış ıslak kavanozda dedin. Yani kurutmamamız mı gerekiyor, yoksa hani şey ıslak olması mı gerekiyor, yoksa hani yıkanmış olmasını vurgulamak için mi söyledin?
Yok, yıkayıp böyle çeviriyorum. İçinde su kalmıyor ama ıslak oluyor. Öyle öğrenmiştim. Ben öyle yapıyorum.
Peki, bir de bir şey daha sorayım. Bu konuda bir fikrim var mı? Biz geçen hafta bozulmuş gıdalardan bahsetmiştik. Reçelin şekerlenmesini nasıl anlayacağımızdan bahsettik ama nasıl şekerlenmeyeceği konusunda fikrimiz yoktu. Senin bir fikrin var mı? Şeyin reçelin şekerlenmemesi için yapabileceğimiz bir şey var mı?
Valla limon tuzu reçelin şekerlenmesinin önlediğini biliyorum. Reçellerim de şekerlenmiyor.
Yani zaten yapımında limon tuzu kullandığımız reçeller şekerlenmiyor. Peki.
Evet, tarana yapar mısınız? Yaparsanız taranayı da anlatırım. Yapmazsanız...
Biz aslında burada sen ne anlatırsan biz onu aç şey gibi kurtlar gibi dinleyeceğiz. Çünkü yani kayıtlarımız başka insanlar tarafından da dinleneceği için ben hep tarana yapmak istemişimdir, hiç yapmadım. O yüzden anlatırsan çok memnun oluruz.
Şimdi tarhana yapmak için önce kırmızı biber alıyoruz. Ya yani mesela 2 kilo undan yapalım biz. Tarhana yapmak için kırmızı salçalık biber. Bunu haşlıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. Daha sonra soğan, domates, nane, pul biber, yoğurt. Bunları da böyle hazırlayıp bu bibere ekliyoruz. Hamuru alıyoruz, bu karışımı hamurun içine koyuyoruz. Ama bunun için hep ben büyüklerimden öyle gördüm. Nedense maya koymazlar. Maya koymuyoruz. Bir tane fırından bir tane ekmek hamuru alıp bununla beraber yoğuruyoruz. Ama tarhana hamuru sert oluyor. Elimize yapışmayacak şekilde, elimize yapışmayana kadar onu yoğuruyoruz. Onu yoğurduktan sonra 3-4 gün bu tarhana mayalanıyor. Tabii biraz kötü kokuyor. Yani ekşi hamur kokuyor. Bana kötü gelmiyor da çocuklar diyorlar aman kötü koktu vesaire vesaire. Bu 4-5 gün mayalanıyor. Zaten iyice ekşimesinden mayalanmasını anlıyoruz. Bir de ben şey yapıyorum. Hamurun ortasına böyle hamurdan öfkemi alır gibi bir yumruk atıyorum. Başka hamurlarda da yapıyorum bunu. Bakıyorum o dolmuş ha bu kabarmış diyorum. Tekrar tarhana tabii birkaç gün duruyor diğer hamurlar gibi değil. Ondan sonra böyle onu elimizde poğaçanın üçte biri inceliğinde yani poğaçayı hepiniz biliyorsunuz. Çok şekli önemli değil. Yuvarlak da olabilir, uzun da olabilir, yamuk da olabilir. Açıp açıp böyle bir temiz çarşaflarımız oluyor. Bütün annelerimizin vardır. Onları sadece tarana, çarşaf böreği gibi şeyler için kullanırlar. Gerçi ben çarşaf böreği yapmıyorum ama tarana için var. O temiz çarşafların üzerine bir masa olur, kanepeyi açıp kanepenin üstüne olabilir. Yani o bezlerin üstünde kurutuyoruz. Ama gidip gelip onları çeviriyoruz. Çünkü çarşafın üstünde kalan taraf kurumaz. İyice kuruduktan sonra artık onu ovmaya başlıyoruz. İyice ovuyoruz, ovuyoruz, küçültüyoruz. Eskiden yoktu tabii. Eskiden süzgeçten geçirirlermiş onu. Böyle şey olsun hani pütür kalmasın diye. Şimdi artık robotlardan geçiriyoruz. Sonra tekrar onu bir tepsiye döküp o tepsi artık tarhanamız bitti. Tepsiye döküp böyle toz şeker İnce toz şekerler olur. Bazen kristal toz şeker derler. O biraz daha kalın olur ya. Bir de ince toz şekerler olur. Böyle öyle şeker halinde oluyor zaten. O kıvamda oluyor. Tepside de 2-3 gün bekletiyoruz ki hiç ıslaklık kalmasın. Ondan sonra kavanozlara ya da bez torbaya nasıl saklamak istiyorsanız koyup taranımız bitmiş oluyor.
Ya bir de bunu güneşte mi kurutmak gerekiyor Sara abla? Ben hep öyle duydum sanki.
Evet, camı açıyoruz. Yani güneşe koyarsak üstüne ikinci bir bez koymak gerekiyor. Biz camı açıp kurutuyoruz. Camdan gelen güneşte. Balkonumuz çok büyük değil. Ama eğer balkon olanlar varsa tabii daha çabuk kuruyor. Ama o zaman üstüne böyle tülbent, ikinci bez tülbent oluyor. Çok ince bir tülbent koyuyoruz tozlanmaması için.
Peki kuruma süresi tahmini ne kadar? 3-4 gün hamur. Bazı yerlerde daha uzun süre mayalamaya bırakıyorlar sanırım. Daha ekşi tarana sevenler için
Nasıl
herhalde bu böyle.
seviyorsanız, evet. 3-4 günde kuruyor. Yani 10 gün sürüyor bir taranın kaldırılması, başlangıçtan kaldırılması.
Peki mayalamasını beklerken karıştırmamız gerekiyor mu?
Tabii ara sıra gidip karıştırıyoruz. Bak, iyi akıl ettin, ne aklıma getirdin. Bak, ben unutmuştum. Ara sıra tabii gidip şöyle bir tekrar mıncıklıyoruz.
Sara abla, eğer karıştırmazsak taşma şeyi oluyor diye hatırlıyorum ben annemin yaptığından. Öyle değil mi? Bu senin tarif
Evet,
ettiğin aşağı yukarı.
Zaten ben biraz görmediğim için biraz fazla mı tedbirliyim ne? Altına böyle daha büyük bir kap daha koyuyorum. Hani hamur kabım 5 kiloluksa altına 7 kiloluk bir kap falan daha koyuyorum ki taşarsa ona taşsın diye.
Kurutulurken de galiba ara ara karıştırmak da gerekiyormuş. Hani şöyle bir serinmesi gerekiyormuş havalandırılması açısından.
Şimdi kuruturken zaten gidip çeviriyoruz. Bezin üstünde kalan taraf. Çünkü şey değil artık, yani İstanbul çok tozlu bir yer. Öyle götürüp balkona taşın üstüne rahatça seremiyoruz yani. Bir bezin üstüne koyuyoruz. Şey yaparken en son böyle
Peki taranayı
dinliyorum evi.
Taranaya bazı yerlerde işte ne bileyim şey bile duymuştum. İşte atıyorum 5 kiloluk bir şeye hani hamura işte bir tane armut rendeliyorum koyuyorum falan diyenler de oluyor. Buradan şeyi anlıyorum ben hani farklı yerlerde farklı türde taranalar yapılıyor. İstediğimiz lezzette bir şeyi koyabilir miyiz?
Tabii ki, tabii ki. Mesela benim bu anlattığımı ben Trakyalılardan öğrendim. Trakyalılar böyle yapıyorlar. Ama bizim yörelerin taranası böyle değil. O buğdaydan onu yapmayı ben bilmiyorum. O biraz böyle karışık falan, onu yapmayı bilmiyorum. Ben zaten o geç pişiyor. Onu akşamdan falan da ıslatmak gerekiyor. Gözdeciğim şöyle. Unu haline getirip tepsiye koyuyoruz. Artık taranamız temizlendi diye bir şey oldu. Ara sıra şöyle gidip elinle bir alt üst yapıyorsun yani.
Anladım.
Peki şey, ilk hamuru yaparken, şimdi hiç bilmeyen insanlara göre anlatacağımızı düşünürsek, hiç bilmeyen insanların da bizi dinlediğini düşünürsek, mesela ben hiç yapmadım, benim de öğreneceğimi düşünürsek, kırmızı biberleri kaynattık, çok sıcak bir şey mi yapıyoruz, sıcakken mi hamuru yapmamız lazım, karıştırmamız lazım, nasıl yapmamız lazım?
Yok yok, sıcak olması gerekmiyor, hayır. Ama onu süzgeçten geçirmek gerekiyor.
Peki ya ben mi kaçırdım? Ölçülerden bahsedebilir misin? 2 kiloluk 2 kilo undan yaptığımızı varsayalım demiştin.
2 kilo undan yaptığımızı varsayarsak bir tane soğan yeter. 3-4 tane domates, 6-7 tane salçalık biber, bir çorba kaşığı nane. Bir de böyle şey, tavuk otu diyorlar, çıpırsa diyorlar, pazarlarda satılıyor. Taranaya o otu koyuyor Trakyalılar. İşte taran otu deyince bile veriyor pazarlar. Pul biber, ya baharatları ne seviyorsanız onu koyuyorsunuz. Kimi yerde sarımsak bile koyuyorlar ama ben sarımsak bilmiyorum, koymuyorum. Bunlar işte 2 kilo un dedik ama mesela un, baktık ki artık hamur çok katı olmadı. Çok az daha ilave edebiliriz. Bu yeter yani. Şey
Yoğurt ne
yapar.
kadar?
Yoğurtta 1 kilo una küçük bir sütlaç kasesi koyduğumuza göre 2 kilo una 2 kase.
Tuz koyuyor muyuz?
Tuz da koyuyoruz. Ama tuzun bir ölçüsü yok vallahi, göz kararı.
Peki genellikle hamurlara bir tutamda şeker konur. Şeker koyuyor muyuz buna?
Vallahi yok. Şeker hiç koymuyoruz. Mayalı hamurlara evet şeker koyuyoruz da. Bak işte ben düşünmemiştim ona neden koymuyoruz diye. Ama mayasını ben öyle gördüm. Ya belki başkaları hamur mayasıyla da yapıyordur ama ben büyüklerimden öyle gördüm. Fırından bir ekmek hamuru alıp koyuyoruz.
Yağ koymamız gerekiyor mu? Ya
Hayır,
da
hayır.
şeyleri haşlarken,
Yok,
sebzeleri
yok, hayır.
haşlarken.
Ya, yok. Ya koymuş.
Peki kırmızı biber kabuklu olur. Kabuklarını ayırmamız gerekiyor mu? Ya da nasıl eziyor muyuz?
Süzgeçten geçirirken zaten kabuk kalmıyor onda. Kabuklar süzgeçte kalıyor.
O zaman bayağı bir kaynatmamız lazım. Doğru mu?
Tabii, zaten o çabuk kaynıyor. Çabuk ayrılıyor yani.
Ya ayıklanmasa bile o çabuk ayıklanıyor Elif, çünkü büyük olduğu için de o piştik yumuşuyor zaten. O kırmızı biber şey oluyor.
Yani
Ben
şey, kabuklarının almaması için söylemiyorum. Hamura dağılması için çok mu haşlamamız, çok mu yumuşaması
yok
gerek?
yok böyle şey kabuğu çıkmaya başlayınca yeter. O çünkü kevgir diyoruz. Bak ben de büyükler gibi konuştum. Kevgirden geçirince şey yapıyor. Zaten kabukla çıkıyor. Hamurun içinde de eriyor. Kevgirden geçtiğine göre zaten ufalanmış oluyor.
Peki, tarana ile ilgili başka sorusu olan var mı?
Bizim bildiğimiz tarhana da aynı Sara ablanın yaptığı gibi. Onun için benim bu konuda pek soracağım bir şey yok.
Bu arada Ege'de tarana otu Bizans otu diye satılır. Hani ona ekstra bir isim vermezler. Tarana otu diye, hani öyle bile deseniz demiştin ya Sara abla. Buralarda daha çok zaten tarana otu diye bilinir.
Ve çocuklara da hep içirilir. Özellikle küçük çocuklara çok faydalı.
Evet, pişirdikten sonra böyle biber atıp kasemize, hani herkesin tercihi farklıdır, tencereden atıp kaseye koyarım ben. Biber çok da hem yararlı hem vitaminli hem de ekşili bir ürün olduğu için bildiğim kadarıyla çok yani besin değeri yüksekmiş.
Gribe de
Peki.
çok iyi geldiği söyleniyor, pardon. Bitti benim söyleyeceğim.
Turşu yapmaktan bahsedebilir misin? Turşu yapıyor musun?
Hayır, turşu yemiyorum da yapmıyorum da, turşu kültürü yok bende.
Eyvah, ben de anlatamam. Hiç turşu yapmadım. Anlatabilecek kimse var mı aramızda?
Valla
Ben
turşu
de...
yapmayı... Pardon.
Ya ben annem bir kere yaptı. Uzun süredir yapmıyordu ama tutmadı. Turşu biraz böyle püf noktalı bir şey. Bir de karanlık yerde mi saklanıyor? Ben
O zaman
çocukluğumdaki annem yapıyordu ama şimdi unutmuş, o da geçen yaptık tutmadı yani. O yüzden ben de anlatamayacağım. Ama şey söyleyeyim, portakal reçeli Sarı abla da söyledi gerçi ama annem yapıyordu, onu biraz değişik yapıyor.
ben turşu ile ilgili birkaç şey hani annemin yaptığından biliyorum ama çok da hani kendin yapmayınca çok da bilmiyorsun, daha kalmıyor. Birkaç şey baktım ama onun dışında ben programa biraz geç geldiğim için Sara abla başlangıçta nereden söz ettiğini bilmiyorum. Tarhana'ya yetiştim. Bizim oralarda yapılan kişi yiyecek var, özellikle fasulye ile ilgili. Ondan bahsetmek isterim, izin verirseniz.
Memnun oluruz.
Biz buna dünya fasulyesi, annem taze fasulyeyi özellikle bu organik kendileri bahçelerinde yapıp yetiştirdikleri fasulyeden özellikle tercih ederler ki daha lezzetli olur. Hani tabii bir de nerede bulacağız ama hani gene de bulunuyor. Bunu böyle ortadan ikiye annem kesiyor. Ondan sonra baya yani o ihtiyaca göre siz kışa ne kadar yapacaksınız, o ona isterseniz 2 kilo isterseniz 5 kilo ama dikine kesiyor bunları. Sonra bunu bir bezin üzerinde açık alanda kurutuyor. Ama kaç gün kuruttuğunu hatırlamıyorum ama bayağı yani dokunduğunda böyle şey olacak, baya böyle kuru olacak yani. O kuruluğu hissediyorsunuz zaten. Sonra onu kaldırıyor. Kışın bunu şey yapıyorsun. Önce yıkamıyorsun tabii, normal fasulye gibi değil. Kaynar suda 2-3 dakika haşlıyorsun. Ve bunu şey gibi düşünmeyin. Yeşil fasulye kadar kıvamını düşünmeyin. Çünkü haşlanınca çoğalıyor. Azıcık bir tutamdan bir sürü yemek çıkabiliyor. Çoğalıyor çünkü kurutulmuş olduğu için. Birkaç dakika haşlayıp süzdükten sonra isterseniz bunu soğanlı kavurup salçalı kavurup tüketebilirsiniz. İsterseniz normal yeşil fasulye gibi içine kıyma ve patates katıp pişirebilirsiniz. Ama bunun lezzeti daha farklı oluyor normal yeşil fasulye ve şu dolaplara kaldırdığımız yeşil fasulyeden daha lezzetli oluyor, güzel oluyor bu. Bir de şey var, dolaplara, buzdolabı poşetine kaldırdığımız yeşil fasulyeden var. Bunu son zamanlar artık şey, şoklama yöntemiyle genelde saklanıyor. Hani işte
Evet, onu Sara
yıkayıp
abla anlatmıştı.
ayıklayıp. Heh. Ama benim annem daha farklı yapar. Ben de onu beğendiğim için herhalde anneden kalma bir şey midir ne? Ben hala öyle yapıyorum. Fasulyeyi ayıklayıp temizledikten sonra büyük bir tencerenin içine bayağı mı? Çünkü o tencere dolana kadar dolduracağım. Karıştırmayacağım da, onun için istediğim kadar o tencereyi doldurabilirim. Genelde ben iki tane domates rendeliyorum ve onu da özellikle organik domatesten, bahçe domatesinden seçmeye çalışıyorum. Rendeledikten sonra ben iki iş olmasın diye direkt tencerenin dibine rendeliyorum. Mesela başka kapta rendeleyip ona boşaltmaktansa tencerenin dibine rendeliyorum. Zaten rendeleyince kabuklar dışarıda kalıyor biliyorsunuz. Sonra o hazırladığım fasulyeyi içine koyuyorum. Ama ağzına kadar dolduruyorum dediğim gibi. Sonra ocağa koyuyorum ama altını sonuna kadar kısıyorum. Hiçbir şekilde açmayacağım. Karıştırmıyorum da. O bir 10 dakika falan aşağı yukarı, ama bu da tabii miktarına bağlı. Tencerenin de büyüklüğüne bağlı. Onun şeyden hissediyorsunuz. Hiç karıştırmıyorum dediğim gibi. O belli bir şeye geldiğinde o fasulyelerin böyle biraz daha kendini bıraktığını, saldığını hissediyorsunuz baktığınızda. Artık o domatesleri falan yüzeye geçiyor. Yani bütün o şeyi, domatesin suyunu falan alıyor. Ama çok da olmayacak dediğim gibi. Hani çok hafif, hani bizimkiler şey derler, birazcık fasulye ölsün derler. Öyle olduğunda asıyorsunuz şeye, bir tepsiye. Orada ılık olana kadar bekliyorsunuz. Sonra dolabı poşetlerini kaldırıp kışında afiyetçe yiyorsunuz.
Şoklama şöyle, kaynar suda mesela suyu kaynattık, içine atıp 1 dakika bekleyip sonra direkt soğuk suya koyuyoruz, değil mi?
Evet,
Onu herhalde
şoklama
Sara
öyle oluyor.
abla.
Şoklama öyle oluyor. Bir de yeşil kalıyormuş. Yani yeşilse yeşil kalıyormuş, beyazsa beyaz kalıyormuş sebze, yani ne renkse. Ama şey, benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bu kuru fasulye olarak yaptığımız barbunyanın beyazı, yani kuru fasulyenin yazın böyle barbunya gibi ayıklananı, hiç gaz yapmıyor, akşamdan ıslatmak gerekmiyor, çok lezzetli oluyor.
Ben de taze fasulyenin kurusunu çok severim. Özellikle salçayla, soğanla kavurup üzerine yumurta kırılmış halini çok severim. Her yerde yapım, genellikle İç Anadolu'luların yaptığı bir şey sanırım. Ve İç Anadolu'da yapılan bir gıda türü, hazırlanan bir gıda türü. Güzel bir şey oluyor. Diğer sebzeleri kurutmaktan bahsetmek isteyen var mı?
Şimdi
Patlıcan, biber gibi ya da meyveler gibi.
ben şimdi İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'da kurutma pek mümkün olmuyor. Ben Nurşen'e onu soracaktım. Annen memlekette mi kurutup getiriyor, İstanbul'un neminde kurutabiliyor mu diye. İstanbul'da kurumuyor. Yani ben denedim birkaç şeyi, çürüdü. Onun için ben kurutulmuşları satın alıyorum. Kurutulmuş patlıcan biberi çok seviyorum özellikle. Ama böyle içi oyulmuş, kurutulmuş geliyor bana. Ben öyle satın alıyorum.
Sarı abla, annemler onu, annemler her yaz yerler. Aynen öyle dediğin gibi. Şeyde, Giresun'da, köyde kurutuyor onları, öyle getiriyor.
Ama onun için de sanırım şöyle yapıyoruz. biberleri, patlıcanları nasıl kullanacaksak, mesela dolmalık yapacaksak çekirdeklerini çıkartıp içini oyup, yani biberse çekirdeklerini çıkartıp patlıcansa içini oyup patlıcanları soymadan, tabii ki normalde dolma yaparken de soymuyoruz. Yıkayıp kuruttuktan sonra, sularından arındırdıktan sonra bir iğneye taktığımız, geçirdiğimiz bir ipe dizerek, yani iğne yardımıyla ipe dizerek onları asıp kurutuyoruz. Yanlış bilmiyorsam ve güneşte kurutuyor olmamız gerekiyor. Ve tabii ki işte toplaması önemli çünkü biz daha sonra onları yiyeceğiz. Bütün şehrin egzoz dumanını ve tozunu alıp, kömürünü alıp biz onları yemek istemeyiz. O yüzden daha çok temiz havası olan ya da işte şehrin biraz daha dışında oturabilen, çok güneş alabilen ve çok nemli havası olmayan yerlerde önerilen bir şey.
Evet, İstanbul'da kurutamıyoruz. Yalnız o kurutulmuş sebzeleri suya koyuyoruz. Suya, ablam bana öyle öğretti. Suya koyunca da çocuklar diyor ki, anne diyor, simsiyah su çıktı. Demek ki yine de ne kadar dikkat edilse de şöyle bir tozlanıyor. Zaten patlıcanları biraz haşlayıp şey yapıyoruz. Biberleri de şöyle bir suya sokup yumuşatıp çıkarıyoruz. Biberleri çok haşlayınca şey oluyor, haştan zaten dağılıyor. Ama yine de kirli bir su çıkıyormuş.
Evet, o yüzden kurutulmuş sebzeyi yemek yapmadan önce yumuşaması için ve kendini salması için haşlamamız lazım. Ama haşlandığı suyunu kesinlikle kullanmıyoruz. Aynı zamanda salatalığın da kurutulduğunu duydum. Çok şaşırdım. Kendisini hiç yemedim. İçini oyup dolma yapılmak üzere kurutulduğunu duydum. Çeşitli meyveler, erik, elma, kayısı, inciri zaten biliyoruz ama erik, elma, dut gibi üzümü de biliyoruz. Meyveler de kurutuluyor. Ama bunların nasıl kurutulduğu konusunda çok da bir fikrim yok. Ama bunları da tüketirken yine dediğimiz gibi meyveleri genellikle yani elma gibi işte erik gibi sadece öyle kurutulmuş haliyle de tüketmek mümkün ama genellikle kompostolarda kullanıyoruz. Ve sebzeleri, kurutulmuş sebzeleri aynı yemekte kullanacaksak eğer, mesela patlıcanı, biberi aynı yemekte kullanacaksak eğer, farklı sularda kaynatmamızı öneriliyor. Çünkü her birinin hem çözülme süresi farklı, hem de yani birbirine lezzetleri de karışmasın diye farklı sularda kaynatmamız gerekiyor.
Evet, zaten öyle yapıyoruz. Yalnız ben kuru meyveleri de komposto yapmıyorsam eğer, yine de yerken yıkayıp yiyorum. Yıkamadan kimseye de pek yemeyi tavsiye etmiyorum. Kuru meyvelerden yapılana hoşaf deniyormuş. Ben bu ikisini hep birbirine karıştırıyordum. Nihayet çocuklar bana öğretti. Taze meyveye de komposto diyormuş.
Bizim oralarda yöresel olarak eskiden bu yana hoşaf derlerdi. Ben ondan bu yana hatırlıyorum. Yoksa böyle dendiğini değil. Ama Sara abla şey yapıyorsun bilmiyorum. Annem onu çok yapar. Çok da lezzetli olur. Vişneleri alıp ayıklayıp poşete direkt ama hiçbir şey yapmadan ayıklayıp buzdolabı poşetlerine koyup saklar. Kışında ister kompostu yap, ister reçel yap. Aynı tazeliğiyle kalıyor.
Evet, onu anlattım Nurşen. Onu şey yapıyoruz, vişneyi yıkıyoruz. Vişneyi yıkadıktan sonra saplarını çıkarıyoruz. Çünkü saplarını daha önce çıkarırsak şırası akıyor, yazık oluyor vişneye. Onu yapıyoruz.
Evet, noktası orada demek ki.
Ben biraz konserveden bahsetmek istiyorum. Eğer konserve anlatabileceksen, yapmadığını söyledin ama özel bir tercih mi Sarıla, yoksa yakın zamanda mı yapmayı bıraktın? Eğer anlatmak istersen konserve anlatmanı rica edeceğim. Yoksa ben de anlatabilirim.
Yok, konserve eskiden beri kullanmıyorum. Dondurucum yokken, şimdi marka vermeyeyim, reklam olur belki, ama bir markanın dondurulmuş gıdalarını alıyordum. O bana pahalı gelmeye başladı. Bir dondurucu almayı daha uygun buldum. Çok nadir konserve alıyordum çalışırken. O da eğer buzluğumda falan yoksa haşlanmış nohut fasulye falan. İşim aceleyse misafirim gelmişse alıyorum. Konserve kullanmıyorum.
Elif,
Onun için de
konserve geçmeden
bilmiyorum.
önce bir şey söyleyeyim. Pardon Serap, sen sözünü bitir.
Yok, konserve yapmayı bilmiyorum dedim.
Annem de şunu yapıyor. Mesela nohutu ve fasulyeyi hafif haşlıyor. Çok hafif ama. Ondan sonra onları poşetliyor. Ne kadar pişireceksek, hani 4 kişilik ayrı ayrı. Onları derin dondurucuya koyuyor. Ondan sonra burada püf nokta işte soğanı, salçasını, yağını kavurduktan sonra direkt çıkarıp şoklama yapıyor. Hani nohutu önceden çıkarıp bekletmiyor çünkü yumuşama oluyor. Nohutu hafif haşlayıp koyduğu için direkt hani salçasını, soğanı kavurduktan sonra nohutu koyuyor ve diri oluyor. Bir de biz hazır şey alıyoruz, mikroflarda satılıyor. Ispanak dondurulmuş, ayıklanmış, kesilmiş, dondurulmuş ıspanak alıyoruz bir paket. O bir paket annem yarım yarım kullanıyor. 3-4 paket alıyoruz. Kampanyalar oluyor. Onun fiyatlarını bilmiyorum ama 8 lira falan, 10 lira falan büyük bir paket. Ben hep şey zannediyordum. Ya pazardan alıp da, çünkü yıkadığımız da oluyordu ayıklayıp ıspanakları. Annem şimdi çalıştığı için son zamanlarda dondurulmuş ıspanak alıyor. Ben anlamadım. Yani dondurulmuş olduğunu anlayamadım. Ya yani o kadar fark etmiyor hani dondurulmuş şey, ıspanak paketleri. Hani ben zannediyordum ki alıyor, yıkıyor, kaldırıyor, öyle derin dondurucu atıyor diye zannediyorum. Ama marketten alıp hani dondurulmuş ıspanakla şey yaptığını hiç anlamadım. Ama annem özellikle direkt hani çıkarır çıkarmaz yemeğe, yani salçaya ve soğanı kavurduktan sonra dolaptan çıkarıp koyuyor ki hani yumuşama ve şey olmasın, direkt şoklama, hani sıcakla birden hani erisin, birden çözülme olmasın diye. Reçeli ben kaçırdım da, biz portakal reçelini de şöyle kabuklarını doğrayıp Zahra dediği gibi birkaç kere suda kaynatıp o portakal kabuğunun suyunu döküyoruz. Çünkü acılığı çıkıyor. 3-4 kere bunu yapıyoruz. O zaman da portakalda şekeri, acımtısı olmuyor. Teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Yani evde kendimiz gıdaları dondurabileceğimiz gibi aslında pek çok gıdanın hazır bir biçimde dondurulmuş hallerini de satın almak mümkün. Yani evde bunu yapmaya da vakti olmayan ya da bunu yapmakla uğraşmak istemeyenler için hazır satın almak da mümkün ve bunların da çok da lezzetsiz olmadığını söylemeye çalışıyorsun sanırım. Teşekkür ederiz. Ben o zaman konserve yapmanın püf noktalarından bahsedeyim. Konservede dondurmadan uzun süreli sebze resimindeki sebzeleri saklamanın bir yöntemi. Pişirmeden çiğ olarak konserveleme yapan insanları gördüm ama nasıl yapıldığı konusunda bir fikrim yok. Nasıl lezzetli olup olmadığı konusunda da fikrim yok. Ben şimdiye kadar ki sınırlı deneyimlerimden genellikle pişirilmiş sebzelerden konserve yaptım. Konserve yapmanın en püf noktası, geçen hafta da bahsetmiştik aslında bu konudan ama bu tabii ki hafta yapım konusu. Konservenin en temel şeyi, hava almadan gıdaları vakumlayarak hiç hava bulunmayan bir ortamda saklamak. O yüzden bozulmuyorlar zaten. Bunun için de sıcaklığı kullanıyoruz. Genellikle domates, biber, patlıcan, bunları tek başına ya da bir arada hepsini bir arada türlülük, işte doğrudan yemek yapmak üzere kullanılıyor. Ben şimdiye kadar hep domates, biber, sadece domates, domates, biber, patlıcan cinsi şeyleri konserve yaptım. Ya da annemin de bunları yaptığını biliyorum. Bunları ne yapıyoruz? Yiyebileceğimiz kıvama geldiği zaman, yani bu çok sulu, çok susuz olması gerekmiyor ama istediğimiz kıvamda pişiriyoruz. Bildiğimiz yağıyla, şeyle soteliyoruz. Daha sonra hem çıkardığımızda doğrudan tüketebiliriz ya da yeniden içlerine bir şeyler katıp pişirmemiz de mümkün. O yüzden diyorum istediğimiz kıvamda yapabiliriz. Mesela domates, biber, sarımsakla birlikte bunları sotelediğimiz zaman doğrudan çıkartıp işte kahvaltılarda tüketebiliriz. Ya da işte domatesi, doğranmış domatesi ve biberi soteleyip daha sonra üzerine yumurta kırıp birazcık pişirip yumurta kırıp melemen yapabiliriz. Ya da işte türlü yapmak için domates, biber, patlıcan, kabak vesaire bunları ya da taze fasulye hepsi birlikte bunları soteleyip daha sonra soğanla birlikte kışın işte patates, havuç ne koymak istiyorsak içine yaz türlüsü gibi tüketmemiz mümkün. O yüzden ister domatesi rendeleyerek, ister doğrayarak, işte ister içine sarımsak ekleyerek, ister daha az pişmiş, ister tam çıkardığımızda pişecek şekilde. İstediğimiz şekilde pişirdikten sonra asıl püf noktası kurutulmuş kavanoz, yıkanmış ve tamamen kurutulmuş, ıslak olmayan kavanozlara pişer pişmez, hiç soğutmadan, sıcakken ve mümkünse yeni alınmış kapak, daha önceden kullanılmamış kavanoz kapaklarını kaynatarak ve kaynattıktan sonra kurutarak hemen anında doldurup kepçelerle ağzına kadar dolduruyoruz. Hiç boşluk bırakmayacak şekilde doldurup kapaklarını kapatıp iyice çevirip yani iyice sıkıp ters çevirerek bekletmemiz gerekiyor ki zaten konservenin asıl şeyi vakumlamak demiştik. Bunu da sıcaktan beklediğimiz için, medet umduğumuz için sıcak sıcak bu işi yapmamız gerekli. Ve yavaş olmamamız gerekli. Yani çok çok yavaş olmamamız gerekli. Birazcık eline çabuk bir işlem. İşte dediğim gibi çünkü sıcaktan medet umuyoruz. Konservenin hava almaması gerekli. Çünkü o zaman ciddi zehirli olabiliyor. Yani ölümlere yol açabilecek kadar tehlikeli bozuk konserve tüketmek. O nedenle de hızlı olup ağzına kadar doldurup kuru kavanoza kaynatılmış kurutulmuş kapağı onu da sıcak sudan alıp hemen kurutup kapatmamız iyi olur. Yani o kapakların da sıcak olması lazım. Bunun için bir işte eldiven kullanabiliriz sıcaktan korunmak için. Ya da işte bir tutacak kullanabiliriz. Ben genellikle mutfak havlularını kullanıyorum. Hem kurutuyorum hem de doğrudan temas etmemiş ve elimi yakmamış oluyorum. Ağzına kadar doldurduğumuz kavanozlara sıkıca kapağını kapatıp ters çeviriyoruz ki ters çevirdiğimiz zaman da ya çok az bir hava kalmışsa da yine kapağa doğru insin içindeki sebze ve yiyecekler ve o ısıyla kapakla vakumlansın diye. Daha sonra da güneş almayan bir yerde oda sıcaklığında ya da hafif serin yerde bekletiyoruz. Kışın istediğimiz şekilde mevsimdeki sebzeleri tüketebiliyoruz. Geçen hafta bahsetmiştik bununla ilgili. Şimdi yine söylüyorum. Eğer konserve kavanozu çok kolay açılmışsa, kapağı şişmişse, açtığınızda içinden bir tıs sesiyle hava çıkmışsa o konserveyi tüketmemenizi öneriyoruz. Çünkü konserve gerçekten bozuk konserve ölümcül bir tehlikeyi içerebiliyor. O yüzden dediğim gibi kapağı şişmişse, tıs diye bir ses çıkarmışsa ve çok kolay açılmışsa o konserveyi tüketmemeyi öneriyoruz. Başka anlatacağınız bir şey var mı? Göze, Nurşen, Sarabla.
Salamura'dan bahsedelim biraz. Yaprak,
Neyden?
asma yaprağı
Ha,
salamura.
çok
Çok özür
peki.
diliyorum. Ben bu arada bir lafa gireyim. Kavanozun kapağının açılması için ne yapmak lazım? Kolay kapatmak için. Mesela bir konserve olabilir ya da değişik dallar olabilir. Kapaklarını çok güzel açılıyor Emre.
Genellikle ben bir bıçak kullanıyorum. Hani kahvaltı bıçağıyla kavanozun altından yani kapağın altından bıçağı hafif takıyorum. O zaten bir yer buluyor kendisine. Kavanozun kapakları genellikle böyle birazcık kıvrımlı oluyor. Yerleştiriyorum. Hafifçe böyle çevirttiğim zaman böyle pıs diye şey alıyor. Ya tabii o kapağı açtığımızdaki şey değil. Hafif bir hava girmesini sağladığınız zaman, çünkü vakumlu, hava girmesini sağladığınız zaman onu bıçakla hafif döndürdüğünüzde kolaylıkla açılıyor. Ama sanırım bir de kavanozu ters çevirip altından vurarak açanlar da var, ama bu nasıl yapılıyor bilmiyorum.
Bir de kavanoz çok çok inatçılık ediyorsa, yani bu Elif'in söylediği yöntemler kullanıldı, kavanoz açılmıyorsa da şöyle bir tabağın içine, yani çok az bir kaynar su koyup kavanozu böyle kapağından onun içine yatırınca da sonra hemen çabuk açılıyor eğer çok inatçılık ederse. Şimdi salamura yaprağı gelince, yaprağı alıyoruz güzelce. Asma yaprağı çok pis oluyor. Bilirler hanımlar, taze yaprak. Bunu güzelce yıkıyoruz. Ama bayağı iyi bir yıkıyoruz. Bayağı bayağı. Ondan sonra bunu sıcak su yıkadıktan sonra bir leğen, artık bu çünkü başka kapta olmuyor, çok kaba bir madde. Leğene koyuyoruz. Leğene koyduktan sonra da kaynar su koyuyoruz üstüne. O kaynar suda yaprak yumuşuyor, soğuyor. Ondan sonra böyle demet demet yapıp onları, şöyle 20 tane, 30 tane demet yapıp şöyle arasına birazcık kalın tuz koyup öyle ikiye katlayıp çiğ börek gibi ya da ne bileyim, yani lahmacun ikiye katlanmış işte, öyle öyle demet demet sıra sıra bidona gücümüzün yettiği kadar bastırarak bastırıyoruz sıkı sıkı sıkı sıkı. Daha sonra da en üstüne böyle bir saklama poşetinden bir kapak gibi kesip koyup sıkı sıkı da bidonun kapağını kapatınca, serin bir yerde de tutunca hiç bozulmuyor. Eskiden su koyarlardı böyle evlerde salamura yapraklara, o bozulurdu. Üstüne de ayrıca bir ağırlık koymak falan. Şimdi artık yeni yöntemlerde bu su da koyulmuyor. Böyle dediğim gibi sıkı sıkı sıkı bastırılarak koyuluyor ve daha sonra açınca hiçbir şey olmuyor. Alıp tekrar kapağını sıkı sıkı kapatıyorsunuz. Yaprak ışık görmeyecek. Ama şey de var, derin dondurucu ya da hazırlayıp koyanlar varmış ama ben koymuyorum. Ben böyle kullanıyorum salamurayı.
Bu salamuranın lezzeti de tamam, derin dondurucuya da falan kuruyor ama daha bir farklı, daha bir güzel oluyor. Benim annem de yapar Sarı abla, aynı senin tarif ettiğin gibi.
Zaten bizim yemekler de nasılsa hep beraber aynı yörenin insan olduğumuz için Giresun'un bir kısmı bizim Refahiye ile çok yakın birbirine. İşte Gölova, Mölova, Alıcara falan çok yakın. Onun için bizim tavşan içi, kesme çorbası vesaire, zaten fıtı çorbası. Onlardan
Aynı.
yemeklerimiz de aynı zaten.
Peki zeytin yapmaktan bahsedebilecek olan var mı?
Zeytin, ben Erzincanlı olduğum için zeytinden çok uzağım. İstanbul'da yaşıyorum ama zeytin biz sadece alıp yiyoruz. Zeytini Ege'li arkadaşlar iyi biliyorlar. Zeytin yapmayı bilmiyorum ben.
Peki o zaman ben siyah zeytin yapmaktan bahsedeyim. Pazardan siyah zeytin olarak aldığımız zeytinleri bir şişenin içine, bu hani işte kola şişesi, su şişesi gibi plastik bir şişenin içine doldurup içine de yani %9 oranında deniyor. Bu internetten okunmuş bir tarif tabii. Yani 1 kilo zeytine işte 90-100 gramlık kadar kaya tuzu koyuyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Çok sıkı sıkı kapatmamız falan gerekmiyor. Zeytin dayanıklı da bir bitki. Gidip gelip sallıyoruz. Bu böyle amacı uzun bir sürede oluyor. İşte önce buruşmaya başlıyor. Zaten birazcık buruşuk oluyor ama daha çok çok buruşuk olmuyor zeytin ilk başta. İşte sonra yumuşamaya başlıyor. Tadıyoruz işte arada bir yavaş yavaş acılığı gitmeye başlıyor. Yiyebileceğimiz kıvama geldiğini düşündüğümüz zaman bazıları acı seviyor, bazıları daha az seviyor. yiyebileceğimiz kıvama geldiğini düşünürüz zaman doğrudan çıkarıyoruz. Zeytinyağı basıp eğer daha tuzlu gelmişse işte önce biraz sıcak suda tuzunu kaybetmesini isteyebiliriz, bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi işte bir şişeye koyup yaklaşık onda bir on, işte %9'sa %9 oranında kaya tuzunu koyup gidip gelip sallıyoruz. İşte her gün bir iki kere sallıyoruz ki iyice karışsın, işte tuzları birbirine şey yapsın, iyice özümsesin ve işte zeytinin yumuşaması da gerektiği için işte biz salladıkça o birazcık böyle içinin sertliği de sanırım kırılıyor. Gidip gelip sallıyoruz ama bu böyle yaklaşık 1,5-2 ayı falan bulabiliyor zeytinin bu şekilde olması. Başka türlü zeytin yapma yöntemleri de var ama ben onları bilmediğim için şimdi anlatmasam olur. Benim bildiğim siyah zeytin bu şekilde yapabiliriz. Yeşil zeytinden çok bahsedemeyeceğim. Ben çok tanık olmadım. Arkadaşım yaptı ama ben çok nasıl yaptığı konusunda fikrim yok. O yüzden onu da anlatmasam olur.
Zaten çok basit şeyler varmış böyle de yeşil zeytini çizen makineler falan, çekirdeğini çıkaran makineler. Yani evde kullanabileceğimiz ucuz yollu şeyler de varmış. Zaten
Makineden
onları...
çok böyle küçük aletler gibi, hani işte fındık kıracağı gibi, işte ne bileyim sarımsak ezeceği gibi öyle basit aletler var. Evet, zeytin çizmek için ya da çekirdeğini çıkartmak için bu türlü şeyler var. Bir milyoncu denen marketlerde, mağazalarda ya da pazarlarda bunları bulabiliriz. Ama nasıl sakladığımız, hazırladığımız konusunda çok bir fikrim yok. Suya konuyor bildiğim kadarıyla ama yani ne anlatsam boş. İnternetten tarif bulmak tabii ki mümkün ama hiç denemediğim için anlatmamayı tercih ediyorum.
Evet, ben de denemediğim tarifleri anlatmak istemiyorum çünkü olmayabiliyor. Ama artık böyle şey, her şeyin çok pratik yolu çıkmış. Bamya ayıklamak için de böyle kalem tıraş tarzında aletler gene bir milyoncularda var.
Aa evet,
Kullanmak istiyorum.
onlar da çok güzeller. Bir şey böyle 2-3 boyda bamyayı ayıklamak için doğru şey kalem tam kalem tıraş gibi işte çevirerek açabiliyorsunuz. Çok mantıklı. Kendim el becerim çok başarılı olmadığı için bamya ayıklar çok fazla sinirleniyorum. O yüzden başarılı bu türlü şeyler.
Bunların galiba dolma biberleri kapaklarını açmak için olanı da varmış ama ben hiç kullanmadım.
Evet var, o bende var, onun plastiği de var, bir milyoncularda metali de var. Bir arkadaşa metalini almıştık, İbrahim götürmüştü, ama bende plastiği var.
Hazır konu buraya gelmişken bundan bahsedelim ama toparlamaya başlayalım. Aklıma gelmişken söyleyeyim bu türlü aletlerden nar çıkartmak için de aletler var. İşte böyle üzeri plastik bir yarım küre şey böyle silikon gibi yumuşak bir plastikten altında da bir kevgir gibi süzgeç gibi bir parçası var. Altı tamamen altı da şey kabı. Yukarıdan böyle vuruyorsunuz pat pat pat narların döktüğü ve işte o gaz kısmının da süzüldüğü söyleniyor. Ne kadar işler bilmiyorum. Bir de aynı zamanda sık kurutmak için kaplar var. Üst kapağında işte çevirdiğiniz zaman hava alan ama şey hava veren ve şeyi çeviren alttaki parçayı viren ve altta da bir süzgeç var. Akan suları işte alt şey sebzeden ayrılıyor, yeşilliklerden ayrılıyor. Yeşillik kurutmak için bu türlü aletler aslında işte daha herhalde bir dünya vardır benim gelenler bunlar. Ama kışlık gıda ile ilgili yeni bir şey paylaşmak isteyen ya da şimdiye kadar anlatılanlarla ilgili sorusu olan var mı? Var, kısaca onları da toparlayalım. Saatimizi bayağı aştık çünkü.
Valla benim söyleyeceğim bir şey yok. Bildiklerimi anlattım ama sivri kurutucusunu ben kullanıyorum. Hoşuma da gidiyor. Kıvırcıkları falan salata yaparken süzgeçte kurumasını beklemek falan zor geliyor bana. Maydanozu da kurutuyorum. Hatta maydanoz fazla olursa bir de bazen gönderen falan oluyor bahçesinden. Dondurucuya da koyuyorum maydanozları da kurutup. Bir de şey, bu konuyla ilgisi yok ama böyle çok narin kazaklar, böyle çok aşırı derecede, yani çok para ve pahalı. bazı insanlar alabiliyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Banyoda da böyle bir kurutucu bulundurup bu narin kazakları da bununla kurutanlar varmış.
O ilginç. Peki o zaman.
Ben bir şey ekleyeceğim Elif,
Sorusu
ama ne
olan
kadar,
var mı? Heh,
yani ne
tabii.
kadar doğrudur bilmiyorum ama şeydi, bir gün bir yerde okumuştum. Hani bunu, gerçi burada turşuyu şey yapmadık, anlatmadık ama belki hani dinleyenler olursa. Turşunun çabuk olması için turşu yaptığımız kavanozun dibine bir avuç nohut koymamız gerekiyormuş. Daha çabuk oluyormuş. Bir de limon tuzu ya da limon yerine işte şey, bir çay bardağı falan şeker kullanıyorlarmış. Bir de şey, karabiberle defne yaprağı da turşulara lezzet veriyormuş. Ama dediğim gibi bizde turşu çok fazla tüketilmediği için ve yapmadığım için, hani sevilse belki az da olsa yapılır denilir ama bilmiyorum ne kadar doğrudur.
Evet, nohut turların içerisinde hem kendisi de tüketmek için ben çok severim. Hem ekşilik vermek için. Hızlandırıp hızlandırmadığını bilmiyordum. Şeker koyulması da bildiğim kadarıyla turşunun dik kalması ve işte o asıl bildiğim hızlandırıcı için turşun olmasını hızlandırmak için şeker konduğunu ve daha dayanıklı kıldığını turşuları biliyorum. Ve karabiber konusunda hiçbir fikrim yoktu. Eminim lezzet verecektir. Sanırım tane karabiberden de diyoruzdur.
Evet, taneymiş. Bir de turşuyu, artık turşu oldu artık, tüketmeye başladık, açtıksak artık o kavanozun kapağını mutlaka buzdolabında saklamamız gerektiğini de duymuştum.
Evet, çünkü turşu sıcakta olduğu zaman hem bozulur hem yumuşar. O yüzden açılıncaya kadar serin bir yerde. Ama açtıktan sonra kesinlikle buzdolabında saklamamız gerekli. Başka paylaşımı ya da sorusu olan var mı? Bu sanırım yok demek. O zaman başta Sara abla olmak üzere Nurşen, Sara Kapucu'ya, Nurşen Korkmaz'a, Gözde Kılıç'a ve Fazıl Cengiz Eskin sanırım, yanlış bilmiyorsam, yanlış anlamıyorum, Caws okuyor çünkü. Teşekkür ederim herkese paylaşımlarınızdan dolayı ve tabii ki kayıt yaptığı için, bizi odayı yönettiği için Hayrettin Sadıç'a da teşekkür ediyorum. Bugünkü oturumun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkürler.